Ayrım 10.
İlkbahar ayininde Kam göklere çıkmayı temsil etmekte ve özel ilahiler söylenmektedir. Kesilen kurbanın etiyle ziyafet verilmektedir. Bu ayin 3 gün sürmektedir. Asya Hunları ilkbaharda Mayıs ortalarında kutsal yerlerde Tanrı'ya kurban sunmuşlardır. Bu ayin için Hunların 24 boyunun başbuğları Lungcheng şehrinde toplanıp gök tanrıya, atalara, yer su ruhlarına kurban takdim etmişlerdir. Sonbaharda tekrarlanan ayinden sonra Kaan'la beraber orman etrafında dolaşmışlardır. 5. ayın ikinci yarısında gök tanrıya ve atalara Kurt Ata mağarasının önünde kurban takdim edilmiştir. Milattan sonra 3. yüzyılda meydana çıkan Toba sülalesi devrinde de ilkbaharın ilk ayında doğuda bulunan tapınakta gök tanrıya kurbanlar kesilmiştir. Kurbandan sonra civara kayın ağaçları dikilerek kutlu orman meydana getirilmiştir. Aynı şekilde sonbaharın ilk ayında da gök tanrıya kurban ayini yapılmıştır. Dini ayinler ve kurban törenleri nizamnameye göre icra edilmiştir. Bahar bayramlarında en önemli ayin at kurbanı ayinidir. En uzun at kurbanı ayini 3 gün sürmektedir. At kurbanına önceleri kama görev düşmezdi. Daha sonraki dönemlerde ona da bir görev düşmüştür. Türkler atın yanında öküz ve koyunlardan da kurban ederler. Türkler bu bayramlarda kurbanın yanı sıra at yarışları yaparlar, şarkılar söyler. İkinci gruba giren ayinler ise kötü ruhlara karşı veya adak hayvanını başıboş bırakmak, kötü ruhları kovmak ve yağmur yağdırmak amacıyla yapılmaktadır. Başıboş bırakılan hayvana ıduk denilmektedir. Küçük ayinlerden en yaygın olanı özel bir hayvanı başıboş bırakmaktır. Bu hayvana ıduk, ızık, ıyık, iyik, ıdık denmektedir. Iduk aslında salı verilen, gönderilen, yani Tanrı için salı verilen, Tanrı'ya gönderilen demek iken, Türklerin dini düşüncelerinin olgunlaşması sonucunda mübarek ve mukaddes kavramlarını ifade etmiştir. Iduk denilen bu dini gelenek Türkler Müslüman olduktan sonra da devam etmiştir. Türkler ıduğu belirli bir ayin ve törenle ruhlardan birine binek hayvanı olmak gayesiyle salı veriyor. Kimse bu hayvana dokunmaz ve o mübarek sayılır. Türklerden bir isteği, bir dileği olan saçı sunar. Saçı, bütün Türk boylarında kansız kurban olarak kabul edilir. Kanlı kurbanlara tayılga veya hayılga denildiği gibi, saçı ya da dini terim olarak saçılga yahut çaçılga denir. Saçı, her kavmin kendi emeğiyle kazandığı, kıymetli ve mübarek saydığı nimetlerden biridir. Göçebe kavimlerde süt, kımız, yağ, çiftçi kavimlerde buğday, darı, şarap, tüccar kavimlerde para saçı olarak kullanılıyor. Türkler bahar bayramında ilk otu taze kısrak sütünü saçı olarak sunuyor. Çocuk sahibi olmak isteyen anneler, mukaddes kabul edilen ağaçlara, ata mezarlarına çaput bağlayarak saçı ve kurban sunarak çocuk diliyor. Türklerin inançlarına göre kötü ruhlar öldükten sonra yer altına gider ve insanlara hastalık, ölüm, fakirlik, hayvan hastalığı gibi belaların gelmesini sağlar. Bunların fenalıklarına uğramamak için insanın kötü ruhları sayması, onlara baba ve reis demesi, bol bol kurban takdim etmesi gerekmektedir. Kötü ruhlara karşı yapılan ayinlerde kamlar yer altına indiklerini ve orada gezdiklerini temsil ederler. Bütün ayinlere rağmen bir kimse hasta olursa evinin yanında ona bir çadır kurulur ve tecrit edilir. Hastalık fena ruhların eseri olduğu için hizmetine köle ve cariyeler bakar. Çadır üzerine işaret konularak başkalarının yaklaşmamaları sağlanır. Sadece kam hastanın yanına gider. Kendine göre dualarla ve çeşitli vasıtalarla tedaviye başlar. Akrabası bile iyileşinceye kadar kendi hastasını görmez ve ölünce de orada merasimle defnedilir. Ateşin her şeyi temizlediğine inanan Türkler kötü ruhları kovmada ateşi de kullanırlar. Başkurtlar ve kazaklar bir yağlı paçavrayı tutuşturup hastanın çevresinde alas alas diye dolaştırırlar. Buna alaslama denilmektedir. Bu inancın izlerine Müslüman Türklerde de rastlanmaktadır. Bu Anadolu Türkçesinde alazlama şeklinde muhafaza edilmiştir. Türklerin meşhur ayinlerinden biri de yağmur yağdırmak, havayı istenilen şekle sokmak için yapılan ayinlerdir. İslam müelliflerine ait rivayetlere göre Nuh peygamber Türkistan'ı oğlu ve Türk'ün babası sayılan Yafes'e verdiği zaman ona bu kurak ülkede ne yapacağını sorar. Babası da oğluna yağmur yağdırma kudretini bahşeder ve üzerinde ismi azam duası yazılı olan bir taş verir. İhtiyaç halinde bu yazılı taş ile Allah'a dua edilerek yağmur yağdırılır. Buna yada taşı adı verilir. Çin, Hristiyan ve İslam kaynaklarında Allah'ın Türklerin ecdadına yağmur yağdırma kabiliyeti verdiği zikredilmektedir. Kaşgarlı Mahmut şöyle demektedir. Hususi bir taş olan yada, yat ile kahinlik yapılır. Rüzgar ve yağmur celbedilir. Bu Türkler arasında çok yaygın olup buna yağma boyu içerisinde bizzat şahit oldum. Orada bir yangını söndürmek maksadıyla yapılmış, yaz mevsiminde Allah'ın izniyle kar düşmüş ve bu surette yangın söndürülmüştür. Türkler ölüleri yıkar ve kefenlerler. Kefene esük veya eşük denilmektedir. Hakanlar ipekli kumaşlara sarılarak gömülmüştür. Ölülerin ağaç ve kıymetli madenden yapılmış tabutlarla da gömüldüğü dönemler olmuştur. Ölüyle beraber mezara ölünün bazı eşyaları, silah malzemeleri de konulmuştur. Türklerde yuğ denilen cenaze ayinleri son derece önemlidir. Ölenin mertebesine ve çeşitli yörelere göre yuğlar farklılık arz eder. Bir kişi ölünce cenazesi çadıra konulur. Bütün akrabası ölünün adına kurban olarak bir koyun ve bir at kesip çadırın dışına bırakır. Bundan sonra hepsi feryat ederek at koşturup bunun etrafında 7 defa dolanır ve çadırın giriş kısmının önünden geçerken bıçakla yüzlerini yaralar. Sonra ölüyü gömmek için müsait bir gün tespit edilir. Belirlenen günde ölüyü gömmek için bir mezar kazılır. Gömme günü ölünün bütün akrabası kurban için çeşitli şeyler getirir. Mezarın etrafında yine at koşturulup feryat eder ve ölümü takiben yaptıkları gibi yüzlerini yaralarlar. Türklerde ölen için duyulan acı çeşitli şekillerde bazı ayin ve törenlerle ifade edilir. Hunlar adetleri üzere saçlarını keserlerdi. Kahramanlar için yüzlerini yaralayarak kan akıtırlar, böylece kanda gözyaşı dökmüş olurlardı. Orhun abidelerinde bunca millet saçın, kulağın kesti ifadesi Göktürklerde de aynı adetin olduğunu göstermektedir. Yuğ törenlerine yuğcu, sığırtçı adı verilen kişiler katılır. Bunlardan yuğcu ölenin maceralarını hikaye edip anlatır. Sığırtçı ağlayıcılık görevini yerine getirir. Ölenin arkasından yüksek sesle ağlamak, ağıtlar yakmak bugün de bütün Türklerde yaşayan bir adettir. Yüz yırtmak, yaka yırtmak, saç yolmak, ağlamak, dövünmek gibi hareketler üzüntünün derinliğini ve ondan ayrılmanın verdiği ızdırabı ölene anlatmak, onu buna inandırmak ve ondan gelebilecek kötülüklere karşı korunmak inancıyla yapıldığı kabul edilmektedir. Türklerde yuğ törenlerinin önemli bölümlerinden biri de ölünün hatırasına aş vermedir. Divan-ı Lugatit, Türk'te yo, yogla, yogbasan kelimeleriyle ifade edilen bu ölü aşı vermeyi Türkler bir vazife saymıştır. Önce aşın tamamı yahut bir kısmı doğrudan ölünün mezarına dökülür. Kalan yemek ise cenazeye katılan misafirlere, özellikle de fakirlere verilir. Bu ziyafet törenleri için yüzlerce hayvan kesilir. İbn Fadlan, Oğuzlarda ölünün gömülmesinden sonra onun hayvanlarından 200 kadarının kurban olarak kesildiğini, etlerinin yendiğini, başlarının, ayaklarının, derilerinin ve kuyruklarının ayrılıp kesilmiş ağaçlar üzerine kabrin başına asıldığını haber vermektedir. 3. Kam. Geleneksel Türk dininde kam önemli bir yer tutar. Önemli bir tip ve figür olarak karşımıza çıkar. Türklerde ayin ve törenleri yürütüp ruhlarla teması olduğuna inanılan kimselere kam, Moğollarda baksı denilir. Kam Tunguzca şaman kelimesiyle eş anlamlıdır. Şaman kelimesine dayanarak Türklerin eski dini şamanizm şeklinde nitelendirilmişse de bu yanlıştır. Değerli ilim adamı, Türkiye'de ilk dinler tarihi profesörü, ilk defa Türk dininin gök tanrı, tek tanrı dini olduğunu savunan merhum Hikmet Tanyu, şaman kelimesinin Türklere yabancı olduğunu, Türklerin şamanizm diye bir dinleri olmadığını, bu adlandırmanın yanlışlığını ortaya koymuştur. Bakınız, H. Tanyu, Türklerin Dini Tarihçesi, İstanbul 1978, 10-12, Şamanlık veya Şamanizm, Türk Ansiklopedisi, 30/203-205. Çünkü şaman dinde sadece bir elemandır. Öte yandan hiçbir dinde din adamına dayanarak o dine ad verilmemektedir. Hristiyanlığa papaz dini, Yahudiliğe haham dini denilemeyeceği gibi. Ayrıca Çarlık Rusyası devrinde Türk boylarından bir grup Rus çarına giderek dinlerinin şamanlık olmadığını belirtmiş, Batılı müsteşrik ve misyonerlerin bu nitelendirmelerine itiraz etmişlerdir. Kaşgarlı Mahmut, kam kelimesini Arapça kahin kelimesiyle karşılamıştır. Kam aynı zamanda hekim ve sihirbazdır. Onun tanrılarla insanlar arasında aracılık yapan yetenekli seçkin kimse olduğuna inanılmaktadır. Büyük tanrılara ve kötü ruhlara ancak kam ayin yapabilmektedir. Kam tanrılar tarafından tayin edildiğine, ruhları emrinde bulundurulduğuna, tabiattaki bazı sırları bildiğine inanılan geniş hayalli, mistik ve şair tabiatlı kimsedir. Vecd halinde iken ruhunun göklere yükseldiğine veya yer altına indiğine, kamlık kudretinin onun başı üzerine gelip ebe kuşağı şekline girerek başını vücudunu doldurduğuna inanılmaktadır. Bunun için kamın davulunda ebe kuşağı resmi bulunmaktadır. Kam mesleği soydan gelir, öğrenmekle elde edilemez. Hiç kimse kam olmak istemez, ancak bir kimse ata ruhunun zorlamasıyla kam olmaya mecbur kalır. Kam adayı yaşlı, tecrübeli bir kamın yanında eğitilir. Kamlar çoğunlukla erkeklerden, nadiren de kadınlardan olur. Kamın ayin için cübbesi, davulu ve külahı bulunur. 4. Ahlak anlayışı. Tarih boyunca Türklerin ahlak anlayışı bütün seyyahların, bütün araştırıcıların ve yabancıların dikkatini çekmiştir. İslam'dan sonra Batılıların kendi milletlerine örnek gösterdikleri Türkler, İslam'dan önce de örnek ahlak anlayışının temsilcileridir. Ahlaki bakımdan üstün özelliklere sahip Türkler, iyi niyetin, hoşgörünün ve sadakatin timsalidir. Özde sözde işte doğruluk Türklerin temel esaslarındandır. Cinayet, zina, yalan yere yemin etme, aldatma, riyada bulunma, hırsızlık etme, adam öldürme, yerme ve kovuculuk yapma, kibirli olma, onlarda rastlanmayan ve kötü görülen davranışlardandır. Bu davranışlardan hırsızlık yapan, zina eden, yalan yere yemin eden ve sebepsiz olarak adam öldüren kimseye ölüm cezası verilmektedir. Zina yasaktır ve hatta Türklere yabancıdır. Zina yapan kimseye şiddetli ceza verilmektedir. Zina yapan bazı yerlerde yakılmakta, bazı yerlerde ise vücudu ikiye bölünmektedir. Homoseksüellik Türkler arasında çok büyük bir günahtır. Savaştan kaçmak kötü bir harekettir ve cezası çok ağırdır. Türkler yaltaklanmayı, yaldızlı sözleri ve yapmacık hareketleri sevmezler. Hileli yollarla mal mülk edinmez, böyle yolla zengin olmayı tasvip etmezler. Arkadaşlar arasında sevgi ve saygı esastır. Arkadaş dediklerine, dost saydıklarına kötülük etmek iyi karşılanmaz ve basitlik sayılır. Aile devletin en küçük birimi kabul edilmekte ve mukaddes sayılmaktadır. Karı ve koca birbirine ihanet etmekten, böyle bir harekete teşebbüsten çekinmektedir. İnsanlar arasında adalet esastır. Sınıf farkı yoktur. Kararlarda istişareye önem verilmektedir. Türkler azimli, gayretli, hareketli ve çalışkandır. Beklemeye, durgunluğa tahammülleri yoktur. Ateşli, hareketli, yiğit, mücadeleci, disiplinli ve asker karakterli insanlardır. Vatan sevgisi, topraklarına bağlılık, ülkelerini savunma Türklerin en bariz vasıflarındandır. Dünyada vatan sevgisinin ve vatana bağlılığın en yüksek derecede bulunduğu milletin Türkler olduğu söylenirse, bir hak teslim edilmiş olacaktır. İslam'dan önce de İslam'ı kabul ettikten sonra da bu özellik Türkleri diğer milletlerden ayırmıştır. Türklerde genel olarak tek tanrı, gök tanrı, ahiret, öldükten sonra dirilme, yaptıklarının hesabını verme, cennet ve cehennem gibi inançları, ahlaklı, faziletli olma, zinayı kötü görme, hak yolda mücadele etme, cihat, doğruluğu esas alma, aileyi mukaddes bilme, vatan sevgisi, millete bağlılık, mazlumun yanında ve zalimin karşısında yer alma, hoşgörülü olma, misafire ikram etme, inancına sıkı sıkıya bağlı kalma gibi ahlaki davranışlar bulunmaktadır. Bu inanç ve davranışlar Türklerin İslam'ı toptan ve tereddütsüz kabul etmelerinin gerekçelerinden sayılmıştır. Türklerin bu inanç ve davranışlarını onlar arasından seçilmiş ve gönderilmiş peygamberlere bağlayanlar da vardır. Esma-ül Mürselin adlı eser 24 Türk peygamberin ismini vermektedir. Günümüzde geleneksel Türk dinini devam ettiren az sayıda da olsa Türk boyları vardır. Ancak Türk boylarının %98'i gibi büyük ekseriyeti İslam'ı din olarak benimsemiştir. İslam'ı kabul eden Türkler, İslam'a aykırı olan inanç ve davranışları atmış, İslam'a aykırı olmayan, İslam'ın olmazsa olmaz emriyle çelişmeyen örf ve adetlerini devam ettirmiştir. Böylece onlar Türk İslam'ını oluşturmuş, İslam'ın en büyük hizmetkarı ve savunucusu olmuşlardır. Türkler İslam'la yücelmiş, İslam da Türklerle yayılmıştır. Türk İslam'sız, İslam Türksüz olmaz sözü özlü söz haline almıştır. Batı'da uzun yüzyıllar İslam denince de Türk'ten, Türk denince İslam'dan bahsedilmiştir. Türkler idarede, ilimde, eğitimde büyük hizmetler yapmışlardır. İslam'a gönülden bağlı olan Türkler ayrılmamacasına İslam'la bütünleşmiş, et ve tırnak misali haline gelmiştir. Hinduizm. Hinduizm, Hint Yarımadası'nda yaşamakta olan halkın çoğunluğunun dini inanç ve geleneklerini ifade eden bir kelimedir. Bu kelime Indus Nehri'nin etrafında oturan anlamına gelen Farsça bir kelimeden faydalanılarak Batılılarca bu bölge halkının dinini ifade etmek üzere kullanılmıştır. Hindular ise kendi dinlerini Sanatana Dharma, ezeli ebedi din diye adlandırırlar. En geç milattan önce 1500 yıllarında bu tarihin milattan önce 2500, milattan önce 1500 arasında muhtemelen milattan önce 2000'ler olduğu sanılmaktadır. Doğu Avrupa steplerinden kopup gelen Ariler Hindistan'ı istila etmiştir. Onların dini inanç ve gelenekleriyle yerli koyu renkli halkınki birbirine karışmıştır. Yüzyıllar boyunca bir gelişme çizgisi takip eden bu karışımdan Hinduizm ortaya çıkmıştır. Bu gelişmeyi ana çizgileriyle 5 devreye ayırmak mümkündür. 1. Vedalar devri. Milattan önce 2000 veya 1500-800. 2. Upanishadlar devri. Milattan önce 800-500/400. 3. Klasik devre. Milattan önce 500/400, milattan sonra 500. 4. Orta Çağ'daki ilahiyat, felsefe gelişmeleri devresi, Vedanta. 5. Modern devre. Hinduizm milli bir dindir. Dünya nüfusunun aşağı yukarı %12'si bu dine mensuptur. Hinduizmin bir kurucusu çok açık ve net bir amentüsü, inanç sistemi yoktur. Fakat çok hacimli bir kutsal kitap koleksiyonu vardır. 1. Kutsal kitaplar. Hinduizmin kutsal kitaplarının dili Sanskritçedir. Bu kitap koleksiyonunun en başında Vedalar yer alır. Veda kelime olarak ilahi bilgi anlamına gelir. Hindistan'ın en eski kutsal metinleri olan Vedalar dörde ayrılır. 1. Rig Veda, 2. Sama Veda, 3. Yajur Veda, 4. Atharva Veda. Rig Veda tanrıları tazim için yazılmıştır. 1017 ilahiden ibarettir. Her ilahi 10 civarında ayetten oluşmaktadır. Bu ilahiler 10 kitaba, mandala ayrılmıştır. Bunların en uzunu 1. ve 10.sudur. En uzun olanlarında 191, en kısa olanında 43 ilahi bulunmaktadır. Rigveda'nın ayrı bir edebi vezni bulunduğundan yüksek sesle okunmaktadır. Vedaların en önemlisi ve en eskisidir. Bu veda şükür ve dilek, takdis ve beddua tarzındaki duaları ihtiva etmektedir. Sama Veda melodiler vedasıdır. Bu vedanın metni 3 form halindedir. İlki Rig Veda'dan alınan ayetlerden, ikincisi çeşitli konulardaki ayetlerden ve üçüncüsü rahiplerin okuduğu melodili ilahilerden ibarettir. Kurban esnasında rahipler tarafından okunmaktadır. Yajur Veda kurbanla ilgili formüllerin vedasıdır. Siyah Yajur Veda ve Beyaz Yajur Veda olmak üzere iki kısımdır. Bazı kısımları nesir şeklinde, bazı kısımları ise manzum olarak yazılmıştır. Kurbanla ilgili sözleri ve duaları ihtiva etmektedir. Bu ilahiler kurban esnasında alçak sesle mırıldanarak söylenmektedir. Atarva Veda, dördüncü vedadır. Kozmik alemle ilgili mistik parçalardan ve büyüyle ilgili dualardan ibarettir. Brahmalar bu metinleri hayatın çeşitli durumlarında okumak mecburiyetindedir. Diğer vedalardan sonraki devirlerde yazılmıştır. Bu veda 730 ilahilik bir koleksiyondur. Halk inanışları, hekimlik, büyücülük gibi konularda da bilgiler ihtiva etmektedir. Vedalarda ilahiler, niyazlar, dualar, yaşayış kaideleri, tılsım, büyü gibi konular yer alır. Vedaların rişi denilen ve tabiat üstü güçlerle temasa geçtiği kabul edilen hakim kimselere vahyettiğine inanılır. Aslında Hinduizmin kutsal metinleri sadece vedalardan ibaret olmayıp geniş bir koleksiyonu ihtiva eder. Bu koleksiyonu ikiye ayırmak mümkündür. 1. Shruti, vahye dayananlar. 2. Smriti, destan şeklinde olanlar. Vedalar M.Ö. 600 yıllarında Samhitaların içinde toplanıncaya kadar sözlü olarak nakledilmiştir. Vedalar ve bu kutsal metinlerin tamamlayıcısı mahiyetinde bulunan Brahmanalar, Upanishadlar ve Aranyakalar, Shruti'ye, vahye dayanan anlamında, Mahabharata ve Ramayana destanları, Manu, Kanunnamesi, Puranalar, Smriti'ye girer. Vedalardan sonra Hint ilahiyat ve felsefesinde Upanishadların önemli bir yeri vardır. Upanishadlar tanrı, alem, ruh, ölüm ötesi, hayatın tekamülü ve kaderi gibi konuları ele alır. Geleneğe göre 100'den fazla Upanishad mevcuttur. Ancak bunlardan sadece 50 tanesi Moğol hükümdarı Şah Cihan'ın himayesinde Farsça'ya tercüme edilmiştir. Upanishadlar 19. yüzyılın başında Farsçadan Latince'ye çevrilmiştir. Upanishadlarda telkin edilen bilgiler kısa açıklamalar tarzında, sutralar halinde bir şerhi Badarayan tarafında Brahma Sutra adı altında hazırlanmıştır. Bu şerhte alemin başlangıcı Brahma, kainatın geleceği konusunda bilgiler vardır. Mahabharata destanı 240 bin cümleden oluşur. Dünyanın en uzun destanıdır. Pandavalara karşı Kaurvaların savaşı konu edilir. Hintlilerin efsanevi kahramanlık menkibelerini ihtiva eder. Bu destanın bir bölümü Bhagavad Gita başlığını taşır. Gita, Krishna'nın şarkısı demektir. Krishna, Tanrı Vishnu'nun hulul ettiğine inanılan efsanevi kraldır. Gita'da Arjuna ile Krishna'nın diyaloğu anlatılır ve Tanrı'yı bulma yolu olarak yoga üzerinde durulur.